Bugün İsa Mesih hakkında konuşacağız ve belki bugün ilk defa buraya geldin ve İsa kim olduğunu öğrenmek isteyen olabilir. Çünkü dünyamızda daha önceye göre şimdi çok daha fazla insan İsa ile ilgileniyor. Dünya genelinde bu soru soruldu. İsa kimdir? Ve bu soru binlerce seneler boyunca soruldu. Yeni bir soru değil. İlk yüzyılda da soruldu. Ve özellikle bazı İbraniler bu soruyla mücadele ediyorlardı. Çünkü İsa kim olacağını bildiklerini düşündüler. Ama bu Nasrallı İsa, olduğunu ifade ettiği kişi ise Tanrı beklediğimiz gibi yapmadı. Bu İsa Mesih beklediğimiz kurtarıcıya benzemiyordu. Ve bu yüzden düşünmeye başladılar. Yanlış mı düşündük? Ya da Tanrı planını mı değişti? Ve kutsal kitaptaki İbraniler mektubunun yazarı bu soruyu cevaplamaya çalışıyordu. İsa'nın kim olduğunu ifade etmeye başladı. Ve birçok cevap veriyordu. İsa Mesih yasa vericidir, yazdı. İsa Mesih Tanrı'nın halkının temelidir. Kurtarıcıdır. Ve Tanrı'nın önünde nasıl yaşayacağımızın örneğidir. İnsanın zayıflığını aldığı halde İsa Mesih tek Allah'ın özü olduğu için mükemmel ve günahsız olan. Üçlü birlikte babanın oğludur. Her şeyin yaratıcısıdır ve tüm yaratılışın üstündedir. İsa'nın gücü aracılığıyla tüm yaratılış devam ediyor. Tanrı'nın yüceliğini gösteren ve onun egemenliğini getiren olan. Bu İsa Mesih, Rabbimizdir, Kralımızdır. Amin. Wow! İsa Mesih'e onun için bir alkış verelim bence. Wow! Ama bir sorun var. İbraniler yani çok daha önce Tanrı'yı tanıyorlar. Onu hakkında biliyorlar İbraniler. Ve biliyorlar ki Tanrı'nın yüceliği bizim gibi insan yani kirli günahkarlar için fazla kutsal. Onun varlığına giremiyoruz. Çünkü onun adaleti bize karşı gelecek, bizi yargılanacak. Ve onun ile ilişki kuramıyoruz. Onu dayanamıyoruz. Ve İbraniler diyorlar ki binlerce sene boyunca kendimizi kutsal kılmaya çalıştık. Boşuna mı? Yasaya göre yaşamaya çalıştık. Kurbanlar yani milyonlarca kurban kestik. Neden? Temiz olmaya çalıştık. Ama şimdi ne oldu? Tanrı'nın standardı mı düştü? Şimdi herkes ona gelebilir mi? Nasıl bir şey? Artık adalet yok mu? Kutsallık önemli değil mi? böyle sorular sordular. İyi sorular. Bizim için de iyi sorular. Ve bu yüzden İbraniler 5'te yazar dedi ki, İsa Mesih'in bizim baş kahinimiz olduğu gösterildi. Baş kahinin işi nedir? Allah ve insanlar arasında aracı olması lazım. Ve kahinin işi bu. Bu aracı Allah'ın kutsal varlığını girmeye layıktır. Kendini kutsal kılındı. Ve bu yüzden bizim gibi layık olmayanları temsil ediyor. Ve bizim için kurban keserek, kurban getirerek baş kahin bizi kutsal kılıp Allah'ın varlığını getiriyor. Önemli bir iş. Ve İsa Mesih bu baş kahindir. Ama İbraniler tekrar bir sorun gördüler. Nasrallı İsa bir kahin olamaz. Kesinlikle bir baş kahin olmaz. Olamaz. Neden soruyorsunuz? Çünkü kahinler hep Levi'nin soyundan geldi. Levi'li olması lazım. Tanrı yasa yazınca Mısır'dan çıkış kitabında okuyabilirsiniz ki kahinli bir Levi'li olan Harun'a ve özellikle onun soyuna verdi. Yasaya göre bu kapalı bir rol. Ya herkes giremez. Levi'li olmalı. Ve İsa Mesih Levi'li değil. İsa bir kral olabilir. Onunla sorun yok. Kral olabilir çünkü Yahuda'nın soyundan geldi. Kral Davut gibi bir kral olabilir ama bir kahin olamaz çünkü Levi'li değildi. Harun'un soyundan gelmedi. Ve bu yüzden kahin olamaz düşündüler. Bu yüzden İbraniler mektubun yazarı bir şey ekliyor. Ekranda göreceğiz. İsa Mesih Tanrı tarafından Melkizedek düzeni uyarınca baş kahin atanmıştı. Ve tüm İbraniler anlıyorum dediler. Ceton düştü. Şimdi anlıyoruz. Hepimiz anlıyoruz artık. Değil mi? Çok belli. Çok net. Hayır. İbraniler onların kutsal kitabı bizimden daha iyi bildiler. Bu yüzden evet diyorlar. Bizim biraz çalışmamız lazım. Biz anlamak istersek. O zaman biz çalışacağız. Bu Melkizedek kim olduğunu öğreneceğiz. Bizim için çok önemli olduğunu göreceğiz. Tamam. Bakalım. İlk önce bu ifade, bu Melkizedek düzeni uyarınca yeni bir ifade değil, mezmurlardan geldi. Kral Davut, onu hatırlıyorsunuz, büyük bir adam, Kral Davut, gelecek kurtarıcı hakkında şunu yazdı. Rab ant içti, kararından dönmez, Melkizedek düzeni uyarınca sonsuza dek kahinsinse, dedi. Ve Kral Davut bu Melkizedek adlı birini kesinlikle bir kahin olarak kabul ederse, tüm İbraniler, Kral Davut derse, tamam doğru olmalı diyorlar. Herkes kabul edecek. Bu yüzden Melkizedek bir kahindi, tamam? Ama kim olduğunu hala anlamıyoruz, değil mi? O zaman biraz daha eskiye, biraz daha önceye bakmamız lazım. Ve biz Avram'a bakmamız lazım. İbraniler için Avram çok önemli bir kişidir. Çünkü Rab Tanrı ona, Avram'a yeni bir ismi verdi. İbrahim. Ve İbrahim'in soyunu İbraniler. O zaman İbraniler, yani İbrahim bizim babamızdır diyorlar. O zaman çok önemli olduğunu görüyorlar. Ve yani İbrahim adı almadan önce, hala Avram olurken, o çok ilginç bir olay yaşadı. Ve onu bakacağız. İlk önce hatırlıyorsunuz ki Rab Avram'a bereketledi. Ona bir vaat verdi. Okuyacağız. Yaratılış 12'de. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Böyle bir vaat verdi. Ve Avram itaat edip kalktı ve o ülkeye gitti. Ve oradayken Rab Avram'a bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatle bak dedi. Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Ve Avram Tanrı'nın sözüne inandı, iman etti. Tanrı'ya itaat etti, onu takip etti. Ve Rab Tanrı tarafından Avram kutsandı, bereketlendi. Ve ona güzel bir yer verildi. Ama denemeler de geldi. Bugün denemeler hakkında duyduk. Yani bir peygamberlik sözü geldi. Tabla bizimle paylaştı. Bu demire ne diyordun? Bilemesi. Yani kolay bir şey değil. Gerçekten bir deneme gibi hissedebilir. Neyse, Avram'a da bir deneme geldi. O günlerde, o ülkede çok kent vardı ve her kentin kralı vardı. Ve bu krallar zaman zaman birbiriyle savaşlıyordu. Avram için bir sorun olmadı çünkü Avram bir kentte yaşamadı. Ama onun yeğeni Lüt, Sodom adlı bir kentte yaşadı. Bir savaşta Sodom adlı kenti yağmalandı ve kentin tüm malları diğer kral tarafından çalındı. Diğer kralın ismi çok önemli değil ama söylemeye çalışacağım. Kedorlaomer. Kedorlaomer. Tamam. Ve bu kral sadece malları almadı, aynı zamanda birkaç kişi esir etti ve Avram'ın yeğeni Lüt o insanlardan biriydi. O zaman o da alındı. Avram bunu duyunca hemen tüm arkadaşlarını topladı ve Kedorlaomer kralının ardından geldi. Savaşladı, onu yendi ve tüm malları ve Lüt de dahil geri aldı. Kazandı. Ya kahraman Avram değil mi? Hey! Avram güçlü. Avram, evet ya. Alkış ya. Haydi ya. Bir adam bir futbol maçı kazanırsa herkes Avram yani kendi yeğeni kurtardı. Kahraman Avram. Haydi ya. Onlar tabii ki Kedorlaomer'den aldı ve Sodom'a geri getirdi. Ve geri gelince tüm mallar ile birlikte, tüm esir edilenler ile birlikte Avram iki adam tarafından karşılandı. I cyd am ona geldi. Fe o i cyd am Avram a bydd setchen ei fedle. Bw adam larkim. Birinji ba setim is Melchizedek di. Os man Melchizedek Avram a geldi. Ein as amanda bashke bir adam geldi Sodom kralı. Onun ismi doğru hatırlarsam Bela ama yani Sodom kralı. Ve ikisi geldiler Avram'a. Ne söyleyecekler? İlk önce ayet okuyacağız. Yaratılış 14:10. Ve çok dikkatli bakacağız. Çünkü bu ayette Melkizedek hakkında her şeyi öğreniyoruz. Çünkü tek burada hikayesi giriyor. Başka bir yerde yok. Ama bu ayet çok derin, çok zengin olduğu için birçok şey öğreneceğiz. Avram, Kedorlaomer'le onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce, Sodom kralı onu karşılamak için kral vadisi olan Şave vadisine gitti. Yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem kralı Melkizedek ekmek ve şarap getirdi. O kadar. Neler öğrendik? Size anlatacağım çünkü biraz düşündüm. Tamam. Birinci şey. Melkizedek kahin olduğunu öğrendik. Tamam? Evet, güzel. Demek ki bir aracı oldu Tanrı ve insanlar arasında. İkincisi, Şalem'de kahin olduğunu öğrendik. Şalem hakkında duydunuz mu? Şalem kenti. Evet. Yani Şalem in yeni ismi Yeruşalim. Yeruşalim Tanrı'nın kenti. Kral Davut tüm İsrail'in toprağı getirdiğinde Yeruşalim onun başkenti. Çünkü Tanrı'nın kenti. Orada Tanrı yaşadı. Tapınak yaptılar orada. Çünkü Tanrı halkının arasında yaşadı. Önemli bir yer. Üçüncü, Yüce Tanrı'nın kahiniydi. Avram'ın Tanrı'ya. Allah, tek Yüce Tanrı. Her şey yaratan Tanrı'nın kahini. Demek ki, biraz sonra ne demek olduğunu söyledim. Kendimi tutmam lazım ya. Tamam, dördüncü şey. Kahin oldu, aynı zamanda kral oldu. Melkizedek hem kahin hem de kral. Nereye gittiğimi görüyor musunuz? Beşinci şey. Ekmek ve şarabı getirdi. Ve bu ne demek? Neden? Demek ki Melkizedek Avram ile ilişki kurmak istedi. Onunla birlikte ekmek yiyip şarap içmek istedi. Birlikte aynı yerde, aynı masada sofra paylaşmak istedi. Ve bu ayette olmuyor ama başka bir şey eklemek istiyorum. Altıncı bir şey. Bu adam, Yüce Tanrı'nın kahini olan Melkizedek, Harun'un soyundan değildi. Levililerden biri değildi. Nasıl bildiğimi biliyor musunuz? Söyleyeceğim o zaman. Levi, Avram'ın, bu adam Avram'ın oğlunun och lyder. Demek i det här domade. Och nu så är den allemans. Tänk på bara i dagbygd. Är det nästa? Anliosnus, det är mig. Aina som andra harun, det har fast lite bäst ljus sen är sonra. Dorjak. Och som man, och nu så är den gällemes. Aina som andra, jassa, harunen kun lärin dig jazolaja itchin. Det är Melkizedek, jassaja gore bie kahim deil. Ama Avram gibi Tanrı tarafından seçilmiş bir adam. Ve dikkat et. Avram yani İbrahim, Musa bu tarihi yazayan biri ve de Kral Davut o üç büyük adam Melkizedek bir kahin olduğunu ifade ediyorlar. İbranilerden hiç kimse o üç adamla tartışmayacak. Çünkü onlar yani üç büyük adam İbraniler için. Tamam. Bir seçenek ile geldiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman Sodom'un kralı ve Melkizedek Avram'ı karşılıyor ve bir karar veriyorlar. Melkizedek ise Avram'ı kutsayarak şöyle dedi. Yeri göğü yaratan yüce Tanrı. Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı'ya övgüler olsun diyor. Ne demek istiyor bunu? Karman Avram olmasın. Karman Tanrı olsun. Avram'a övgüler olmasın. Tanrı'ya övgüler olsun demek istedi. Sodom kralı Avram'a, adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın dedi. Ve o ne demek istedi? Ya birlikte ben ve sen karman olabiliriz. Mallar sende kalsın, adamlar bende kalsın, karman biziz. Bize övgüler olsun, sana övgüler olsun Avram. Ödülünü al. Haklısın. Sen çalıştın, sen savaşladın, sen kazandın, sen tüm işi yaptın, sen riske girdin. Hakkını al. Sana övgüler olsun. Sadece bana birkaç insanlar ver. Ya Sodom kralı biraz aptal bence. Çünkü bu adam fırsatçı. Kesinlikle. Yani Avram tüm şey, yani malları ve insanları aldı. Sodom kralı ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Neden Avram ona bir şey verecek? Gerekmiyor. Ama birlikte olabiliriz diyerek geldi. Fırsatçı. Neyse. Avram, Sodom kralına... Yeri göğü yaratan yüce Tanrı, dikkat et, Melkizedek'in aynı sözleri, aynı kelimeleri kullanıyor. Yeri göğü yaratan yüce Tanrı, Rabbin önünde sana ait hiçbir şey, bir iplik, bir çarık bağ bile almayacağıma ant içerim diye karşılık verdi. Öyle ki Avram'a zengin etim demeyesin. Tamamen Sodom kralını reddetti. Karman Avram olmasın dedi. Karman Sodom kralı olmasın dedi. Tanrı'ya yüceler olsun, övgüler olsun. Tek karmanımız var, tek Rab Tanrımız var. Ona yücelik olsun dedi. Ve Avram Melkizedek ile Avram her şeyin ondalığını Melkizedek'e verdi. Ve ondan sonra hepsi bıraktı. Başka bir şey istemedi. Kendine bir şey almadı. Ama Avram tapınarak Melkizedek aracılığıyla Yüce Tanrı'ya sahip olduğu her şeyden ondalık verdi. Ve hatırlıyorsunuz, siz bilgi kişilerisiniz. Yasada bu ondalık kuralı var, değil mi? Evet, her şey, her aldığın şeyden Rab'be ondalık vereceksin. Ama hatırlıyorsunuz, yasa yok. Bu zamanında hiç yok. Kural yok. Bu kural değil, bu ibadet. Cain and Abel. Evet, ama ondalık, yani böyle bir o ilk meyve olduğunu ve o da bir ibadet. Neyse. Avram ne demek istedi? Tanrı'ya yücelik olsun. Avram onun hayatını her zaferi için, her davranış için, her kazandığı şey için Rab'be yücelik olsun dedi. Rab'be övgüler olsun. Ve İbraniler mektup yazarı, İbranilere yazdığında bunları hepsini hatırlatmak istedi. Bu yüzden İbraniler, evet dediler. Ve biz biraz çalışmamız lazım. Ama bize de hatırlamak istiyor. Şimdi ilk sorduğumuz soruyu cevaplıyor. Yani yazarı bize bakın diyor. İsa budur. İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür. Eğer Avram gibi sen de Tanrı'nın sözünü kabul edersen, ona iman edersen, ona itaat edersen ve onu takip edersen, Rab Tanrı Avram gibi seni kutsar. Seni bereketle ve cennette sana bir yer verir. Amin. Nasıl yapabilir? Nasıl bizim gibi kirli insanlar cennete gidebilir? Onun varlığına giremezsek nasıl olabilir? Rab İsa bunu yapabilir. Melkizedek gibi Mesih'imiz, Melkizedek düzeni uyarınca sonsuza dek kahindir, bir aracıdır. Yeni Yeruşalim'de kahin oldu. Yeni Yeruşalim Tanrı'nın şehri. Cennette, Tanrı'nın oturduğu yerde ve cennette İsa Mesih bizim için aracılık yapıyor. Kahinlik yapıyor. Yüce Tanrı'nın kahindir. Biz ve Yüce Tanrı arasında aracı. Kahin olduğu halde ayrıca Mesih'imiz tüm dünyanın ve tüm cennetin kralıdır. Ve her şeyin, yaratılışın kralı kimdir? Rab Tanrı. İsa Mesih. Ve bu kahin, bu kral, Tanrımız İsa Mesih bize ekmek ve şarabı getiriyor. Kendi bedenini ve kendi kanını kurban olarak verdiği için bize onunla ilişki kurmaya fırsat veriyor. Onun kurbanlık aracılığıyla. Ve sana bugün teklif ediyor. Ya seninle yemek içmek istiyor. Oturup sofra paylaşmak istiyor. Avram ve Melkizedek birbirini karşıladığı gibi bugün İsa seninle karşılaşıyor. Ve ondan üst. Rabbimiz Melkizedek yasadan önce geldiği gibi Mesih'imiz yasadan önce geldi. Ve yasadan üstü olduğunu kendini gösterdi. Ve yasadan üstün olduğu için daha iyi bir kahindir. İbraniler'de 7. bölümde bunu diyor. Önceki buyruk zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı. Çünkü yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. Bunun yerine aracılığıyla Tanrı'ya yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi. Bu umudun adı ne? Evet, İsa Mesih umudumuzdur. Ve İsa, yani o zaman İsa Mesih kim olduğunu hakkında çok söyledik. Kurtarıcımızdır, kralımızdır, kahinimizdir, Tanrımızdır. Ve İsa Mesih'in kim olduğunu anlarsan, hayatındaki her olayda geçecek bir seçeneğin var. Sen de bir karar vermen gerektiğini görüyorum. İsa sana geliyor, ekmek ve şarap ile. Diğer tarafta bu dünyanın kralı, şeytan, size geliyor. Ve sana her şey teklif ediyor. Ya mallarını hepsi al. Zengin ol, rahat ol. Kadın al, erkek al. Ya istediğin bir şey yap, istediğin bir şey al. Sadece bana insanları ver. Şeytan bu dünya geçici olduğunu biliyor. Sadece canları istiyor. Tapınma istiyor. Şeytan kahraman olmak istiyor. O zaman bize geliyor. Ya birlikte biz kahraman olabiliriz. Bize övgüler olsun diyor. Ama fırsatçı, yalancı. Çünkü en sonunda ona ait hiçbir şey kalmayacak. Onun sözleri, vaatleri boşa. İsa Mesih Matta'da bunu dedi. İnsan bütün dünyaya kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? O zaman kararımız var. Ya kahraman benim diyebilirsin, ya da kahraman Tanrı. Ya bana yücelik olsun, ya da İsa'ya yücelik olsun diyebilirsin. Hangisine karar vereceksin? Ondalık. Her hafta torba dolaşıyor ve ondalığımızı veriyoruz. Ve neden sadece üyeler için diyoruz? Çünkü vererek tapınıyoruz. Vererek benim mallarımı, benim paramla, benim düşüncelerimle, benim ilişkilerimle, benim her şeyimle Tanrı'ya övgüler sunmak istiyorum diyoruz. Ve onu söylemek istersen verme. İstemezsen pardon. Evet, verme. Verme. Bu yasaya göre değil. Yani çünkü İsa Mesih tüm yasaya tamamladı. O bitti. Başka bir yoldan geçiyoruz artık. Ya yasaya göre değil, bu bizim ibadetimizdir. Bu yüzden ibadet zamanımızı da veriyoruz. Çünkü biz ne diyoruz? Tanrı'ya yücelik olsun diyoruz. Dünyadaki başka bir kimseye yücelik olmasın. Tüm sözlerimizle, paramızla, davranışlarımızla, ilişkilerimizle, mallarımızla, düşüncelerimizle hepsi ona yücelik olsun diyelim. Ve bugün bir fırsatımız var.